Ayrım 5.
Üç üslup ve imza meseli. Elif. Bir zamanlar Herat'ın kuzeyindeki dağlardaki kalesinde nakşa ve resme meraklı bir genç han yaşarmış. Haremindeki kadınlardan yalnızca birini severmiş bu han. Deli gibi sevdiği bu güzeller güzeli Tatar kızı da hana aşıkmış. Sabahlara kadar terleye terleye öyle çok sevişirlermiş ve öyle mutluymuşlar ki hayatları hep böyle sürsün isterlermiş. Bu dileklerini gerçekleştirmenin en iyi yolunun da kitapları açıp eski üstadlarının yaptığı harika ve kusursuz resimlere saatlerce, günlerce bakmak, hiç durmamacasına bakmak olduğunu keşfetmişler. Aynı hikayelerin hiç şaşmadan hep birbirini tekrar eden kusursuz resimlerine baktıkça zamanın durduğunu ve hikayede anlatılan altın devrin mutlu zamanına kendi mutluluklarının karıştığını hissederlermiş. Han'ın nakkaşhanesinde aynı resimleri aynı kitapların sayfaları için yeniden aynı kusursuzlukla yapan ustalar ustası bir de nakkaş varmış. Adet olduğu üzere usta nakkaş, Ferhat'ın şirine olan aşkından acı çekişini, Mecnun ile Leyla'nın birbirlerini görüp hayranlık ve özlemle bakışmalarını ya da Hüsrev ile Şirin'in cennet misali masal bahçesinde birbirlerini çift anlamlı, manidar bakışlarla süzmelerini bir kitap sahifesinde resmederken aşıkların yerine Han ile Tatar güzelinin resmini çizermiş. Han ile sevgilisi bu sayfalara bakınca kendi mutluluklarının hiç bitmeyeceğine iyice inanır, usta nakkaşı övgüye ve altına bağırlarmış. İltifat ve altının çokluğu usta nakkaşı sonunda yoldan çıkarmış ve şeytanın da dürtmesiyle resimlerinin kusursuzluğunu eski üstadlara borçlu olduğunu unutmuş ve kendi şahsiyetinden de bir parça koyarsa resimleri daha da beğenilir sanmış gururla. Oysa usta nakkaşın yaptığı bu yenilikleri, kişisel üslup izlerini Han ile sevgilisi birer kusur olarak görüp huzursuz olmuşlar. Uzun uzun baktığı resimlerde eski mutluluklarının şurasından burasından bozulduğunu hissedince Han, önce sahifelerde o resmediliyor diye Tatar güzelini kıskanmış. Sonra o güzel Tatar'ı kıskandırmak için başka bir cariye ile sevişmiş. Harem dedikoducularından bunu öğrenmek o kadar kederlendirmiş ki Tatar güzelini, kendini harem avlusundaki sedir ağacına sessizce asmış. Yaptığı yanlışı fark eden ve bunun arkasında nakkaşın kendi üslup merakı olduğunu gören Han da şeytanın kandırdığı ustayı aynı gün kör etmiş. B. Doğu memleketlerinin birinde nakış sever, mutlu ve yaşlı bir padişah varmış. Yeni evlendiği güzeller güzeli Çinli karısıyla çok mutlu yaşarmış. Derken padişahın önceki karısından yakışıklı oğluyla genç karısının gönülleri birbirine kaymış. Babasına ihanetten ödü kopan oğul, yasak aşkından utanıp kendini nakkaşhaneye kapatıp resme vermiş. Aşkının kederi ve gücüyle resmettiği için resimlerin her biri o kadar güzel olurmuş ki bakanlar eski üstadlarındakinden ayıramazlar, padişah baba da oğluyla çok gururlanırmış. Çinli genç karısı ise resimlere bakıp evet çok güzel dermiş. Ama yıllar geçecek, bu güzelliği onun yaptığına imza atmazsa kimse bilmeyecek. Oğlum resmine imza atarsa eski ustaları taklide yaptığı bu resmi haksız olarak kendi üzerine almış olmaz mı dermiş padişah. Üstelik imza atarsa resmin benim kusurumu taşıyor demiş olmaz mı? Yaşlı kocasını ikna edemeyeceğini anlayan Çinli karısı bu imzala kırdılarını nakkaşhaneye kendini kapatmış olan genç oğula duyurmayı sonunda başarmış. Dahası aşkın içine gömmek zorunda kaldığı için gururu kırık olan oğul, güzel ve genç üvey anasının verdiği bu akla şeytanın da teşvikiyle kanıp bir resmin köşesine, duvarla otların arasında hiç görünmez sandığı bir köşeye imzasını atmış. İmzaladığı ilk resim ise Hüsrev ile Şirin'den bir meclismiş. Hani bilirsiniz, Hüsrev Şirin'le evlendikten sonra ilk evliliğinden olan oğlu Şiruye, Şirin'e aşık olur ve bir gece camdan girip hançerine Şirin'in yanındaki yatan babasının ciğerine daldırıverir. İşte ihtiyar padişah oğlunun yaptığı bu meclisi gösteren resme bakarken birden resimde bir kusur sezmiş. İmzayı gördüğü ama pek çoğumuzun yaptığı gibi gördüğünü fark etmediği için resimden ona yalnızca bu bir kusurlu resim duygusu geçmiş. Bu eski üstadların yapacağı bir şey olmadığı için ihtiyar padişah telaşa kapılmış. Çünkü bu okuduğu cilt bir hikayeyi, bir efsaneyi değil, bu kitaba en yakışmaz şeyi bir hakikati anlatıyor demekmiş. İhtiyar bunu sezince korkmuş. Aynı anda da nakkaşoğlu tıpkı yaptığı resimdeki gibi pencereden içeri girmiş ve resimdeki kadar iri hançerini babasının korkudan büyüyen gözlerine bakmadan göğsüne daldırmış. Cim. Bundan 250 yıl önce Kazvin'de kitap süslemenin hattın ve nakşın en itibarlı, en sevilen sanatlar olduğunu Raşidüddin'i Kazvini tarihinde keyifle yazar. Kazvin'de o sırada tahtında oturan Bizans'tan Çin'e 40 memleketi hükmeden nakış sevgisi bu büyük gücün sırrı olabilir. Zamanın şahının ne yazık ki erkek evladı yokmuş. Ölümünden sonra fethettiği memleketler bölünmesin diye şah, güzel kızına akıllı bir nakkaş koca bulmaya karar verince, nakkaş hanesindeki üçü de bekar üç büyük genç üstad arasında bir yarışma açmış. Raşidüddin'in tarihine göre yarışmanın çok basit bir konusu varmış. Kim en güzel resmi yapacak? Tıpkı Raşidüddin gibi genç nakkaşlar da bunun eski üstadlar gibi resmetmek olduğunu bildikleri için üçü de en sevilen bir meclisi çizmişler. Cennet misali bir bahçede servi ve sedir ağaçları, ürkek tavşanlar ve telaşlı kırlangıçlar arasında aşktan kedere boğulmuş, gözü yerde bir güzel kız. Birbirlerinden habersiz aynı resmi tıpkı eski üstadlar gibi çizen üç nakkaştan en çok fark edilmek isteyeni ise resmin güzelliğini sahiplenmek için bahçenin en kuytu yerine nergis çiçekleri arasında imzasını gizlemiş. Ama kendisini eski üstadların alçak gönüllülüklerinden uzaklaştıran bu küstahlığı yüzünden derhal Kazvin'den Çin'e sürülmüş. Böylece öteki iki nakkaş arasında yeniden bir yarışma açılmış. Bu sefer ikisi de güzel bir kızı harika bahçede at üzerinde gösterir, şiir kadar güzel birer resim çizmişler. Nakkaşlardan biri fırçanın sürçmesi yüzünden mi yoksa mahsus mu bilinmez, Çinli gibi çekik gözlü, çıkık elmacık kemikli kızın beyaz atının burnunu biraz tuhaf çizmiş. Bu hemen baba kız tarafından bir kusur olarak görülmüş. Gerçi imza atmamışmış bu nakkaş ama harika resminde atın burnuna ustaca bir kusur yerleştirmişmiş ki fark edilsin. Kusur üslubun anasıdır demiş şah ve bu nakkaşı da Bizans'a sürmüş. Hiçbir imzasız, hiçbir kusursuz, tıpkı eski üstadlar gibi çizen hünerbaz nakkaşın, şahın kızı ile düğününün hazırlıkları yapılırken, Raşidüddin'i Kazvin'in o kalın tarihine göre son bir gelişme daha olmuş. Düğünden bir gün önce şahın kızı, ertesi gün kocası olacak genç ve yakışıklı büyük üstadın yaptığı resme bütün gün kederle bakmış. Akşam karanlığı çökerken babasının yanına çıkmış. Eski üstadlar harika resimlerinde güzel kızları Çinliler gibi çizerlerdi ve bu doğudan gelen şaşmaz bir kuraldır. Evet doğru demiş. Ama birini sevdiklerinde bu güzelin kaşına, gözüne, dudağına, saçına, gülüşüne hatta kirpiğine sevdikleri güzelden bir iz, bir şey koyarlardı. Resimlerine yerleştirdikleri bu gizli kusur onların aşklarının ancak kendilerinin ve sevgilerinin bilebileceği işareti olurdu. Ata binen güzel kızın resmine bütün gün baktım. Babacığım, benden hiç iz yok onda. Bu nakkaş belki bir büyük usta, hem de genç ve yakışıklı ama beni sevmiyor. Böylece şah düğünü hemen iptal etmiş ve baba kız ömürlerinin sonuna kadar birlikte yaşamışlar. Üslup denen şeyi bahşeten kusur o zaman bu üçüncü hikayeye göre dedi. Kara pek kibar, pek saygılı bir edayla. Nakkaşın aşık olduğu güzelin yüzünün, gözünün, gülüşünün gizli işaretinden mi çıkıyor? Hayır dedim kendimden emin ve mağrur bir edayla. Üstad nakkaşın sevdiği kızdan resmine geçen şey kusur değil, kural olur sonunda. Çünkü bir süre sonra herkes üstadı taklitle kızların yüzünü o güzel kızınki gibi resmetmeye başlar. Biraz sustuk. Anlattığım üç hikayeyi pür dikkat dinleyen karının sofada yan odada gezinen güzel karımın tıkırtılarına dikkat kesildiğini görünce gözlerimi gözlerinin içine diktim. Birinci hikaye üslubun bir kusur olduğunu gösterir dedim. İkinci hikaye kusursuz resmin imza istemediğini gösterir. Üçüncü hikayede birinci ile ikincinin aklını birleştirir ve o halde imza ve üslup kusurla küstahça ve aptalca böbürlenmekten başka bir şey değildir, bunu gösterir. Ders verdiğim bu adam nakıştan ne kadar anlıyordu? Dedim ki, hikayelerimden benim kim olduğumu anladın mı? Anladım dedi ama inandırıcı değildi hiç. Onun bakışı ve idraki ile sınırlanarak beni anlamaya çalışmayın diye size doğrudan ben söyleyivereyim kim olduğumu. Elimden her şey gelir. Eğlenerek ve gülerek Kazvin'le eski üstadlar gibi çizer, renklendiririm. Gülümseyerek söylüyorum. Herkesten iyiyim ve sezgilerim doğruysa eğer, karının buraya gelişinin nedeni olan Müzehip Zarif Efendi'nin kaybolmasıyla benim hiç mi hiç alakam yoktur. Kara bana evlilik ile sanat birlikte nasıl oluyor diye sordu. Çok çalışırım ve severek çalışırım. Mahallenin en güzel kızıyla yeni evlendim. Nakşetmiyorsam onunla deliler gibi sevişiriz. Sonra yine çalışırım. Demedim bunları. Büyük bir meseledir dedim. Eğer nakkaşın fırçası kağıdın üzerinde harikalar döktürüyorsa, karısına girince aynı şenliği kopartamaz dedim. Tam tersi de doğru olup karıyı mutlu ediyorsa, nakkaşın kamışı kağıdın üzerinde öteki kamış sönük kalır diye ekledim. Nakkaşın hünerini kıskanan herkes gibi kara da bu yalanlara inanıp sevindi. En son nakşettiğim sayfaları görmek istediğini söyledi. Onu iş tahtamın başına, boyaların, hokkaların, mührelerin, fırça, kalem ve maktaların arasına oturttum. Şehzademizin sünnet düğünü törenlerini gösterir surname için yapmakta olduğum iki sayfalık resmi kara seyrederken, yanındaki kırmızı mindere oturdum ve minderin sıcaklığından az önce orada güzel kalçalı güzel karımın oturmakta olduğunu hatırladım. Ben kamış kalemimle padişahımızın önündeki bahtsız mahkumların kederini çizerken, akıllı karım benim kamışımı tutardı. Resmetmekte olduğum iki sayfalık meclis, borç alıp ödeyemedikleri için hapse düşen mahkumların ve ailelerinin padişahın ihsanıyla kurtulmalarını gösteriyordu. Hünkârı tıpkı tören sırasında gördüğüm gibi üzeri torba torba gümüş akçeler dolu bir halının kenarına oturtmuş, az arkasına defterdar başını oturtup onun eline borç kayıtlarını okumakta olduğu defteri vermiş, birbirlerine boyunlarındaki bukağı ve zincirlerle bağlanmış borç mahkumlarını, padişahın huzurunda elem ve acı içinde kaşlar çatık, yüzler asık, kimini gözü yaşlı göstermiş, padişahın onları hapisten kurtaracak ihsanı keseden vermemesi üzerine hepsinin mutlulukla söylediği dualara, şiirlere eşlik eden udi ve tamburiyi kırmızılar içinde ve güzel yüzlü çizmiş, borca batmanın acı ve utancını iyi anlatsın diye de hiç hesapta olmadığı halde mutsuz mahkumların sonuncusunun yanına perişanlıktan çirkinleşmiş mor elbiseli karısıyla kızıl feraceli, uzun saçlı ve kederli, güzelim kızını çizmiştim. Zincirler içinde sıra sıra borçluların iki sayfaya nasıl yayıldıklarını, resmin içindeki kırmızının gizli mantığını, eski üstadların hiç yapmadığı bir şeyi aşkla nakşediverdiğim kenardaki köpekle padişahın atlastan kaftanını aynı renge boyamam gibi bakıp bakıp karımla gülüşe gülüşe konuştuklarımızı, bu çatık kaşlı karaya da anlatacaktım ki nakşetmenin hayatı sevmek demek olduğunu anlasın. Ama o çok ayıp bir şey sordu bana. Zavallı Zarif Efendi'nin nerede olabileceğini biliyor muymuşum acaba? Ne zavallısı? Beş para etmez bir taklitçi, teshibi yalnızca parası için yapan, ilhamı kıt bir budaladır demedim. Hayır dedim, bilmiyorum. Erzurumlu vaizin çevresindeki saldırganların Zarif Efendi'ye bir kötülük yapmış olabileceğini düşünmüş müydüm hiç? Kendimi tuttum ve o da onlardandır demedim. Hayır dedim. Niye? Şu İstanbul şehrinde esiri olduğumuz yoksulluk, veba, ahlaksızlık, rezillik peygamberimiz Resulullah zamanındaki İslamiyet'ten uzaklaşıp yeni çirkin adetler edinmemizden ve Frank usullerinin aramıza sızmış olmasından başka hiçbir şeyle açıklanamaz. Vaiz Erzurumi de böyle diyor yalnızca. Ama düşmanları Erzurumileri musiki çalan tekkelere saldırdıklarını, evliya mezarlarını bozduklarını ileri sürüp padişahı kandırmak istiyorlar. Şimdi benim Erzurumi hazretlerine onlar gibi düşmanlık beslemediğimi bildikleri için demek ki kibarca Zarif Efendi'yi sen mi öldürdün demek istiyorlar. Bu söylentilerin nakkaşlar arasında çoktan yayıldığı bir anda kafama dank etti. İlhamsız, hünersiz yeteneksizler takımı şimdi büyük bir keyifle benim alçak katilin teki olduğumu yayıyorlardır. Bu kıskanç nakkaşlar kalabalığının iftiralarını sırf ciddiye aldığı için bu budala karının o çerkez kafasını hokkayı indirmek geldi içimden. Kara gördüğü her şeyi aklında tutarak nakış odamı seyrediyor. Uzun kağıt makaslarıma, zırnık dolu çanaklarıma, boya kaselerine, çalışırken ara ara dişlediğim elmaya, arkadaki ocağın kenarında duran cezveme, kahve fincanlarıma, minderlere, pencerenin yarı aralığından sızan ışığa, sayfanın endamını denetlemek için kullandığım aynaya, mintanlarıma ve orada kapı vurulduktan sonra alelacele odadan çıkarken düşürdüğü için kenarda bir günah gibi duran karımın kırmızı kuşağına dikkatle bakıyor. Ondan düşüncelerimi saklamama rağmen yaptığım resimleri ve içinde yaşadığım bu odayı pervasız ve saldırgan bakışlarına teslim ediyorum. Biliyorum, hepinizi şaşırtacak bendeki bu gurur. Ama en çok parayı kazanan ve demek ki en iyi olan nakkaş benim. Çünkü Allah nakşın bu şenlik olmasını istemiştir ki aleminde bir şenlik olduğunu bakmasına bilene göstersin. 13. Bana leylek derler. Öğle namazı vaktiydi. Kapı vuruldu. Baktım ta çocukluğumuzdan kara. Sarıldık birbirimize. Üşümüş içeri aldım. Evin yolunu nasıl bulduğunu bile sormadım. Eniştesi onu bana Zarif Efendi neden kayıp, nerede, ağzımı aramak için yollamıştır. Ama yalnız o değil. Üstad Osman'dan da haber getirdi ve bir sorun var dedi. Has nakkaşı ötekilerden ayıracak şey demiş Üstad Osman. Zamandır. Nakaşın zamanı. Ne mi düşünüyorum? Dinleyin. Nakış ve zaman. Herkesin bildiği gibi eskiden bizim alemimizin nakkaşları, mesela eski Arap ustaları da dünyaya Frenk kafirinin bugün baktığı gibi bakar ve sokaktaki serseriyle itin, dükkandaki tezgahtarla kerevizlerin durduğu yerden serip resmederlerdi her şeyi. Bugün Frenk üstadlarının mağrurca övündüğü perspektif usulünden de habersiz oldukları için bu onların alemini itin ve kerevizin görebileceği kadar sınırlı ve sıkıcı yapardı. Sonra bir şey oldu ve bütün nakış alemimiz değişiverdi. Oradan başlayarak size anlatıvereyim. Üç nakış ve zaman hikayesi. Elif. Bundan 350 yıl önce Bağdat'ın Moğolların eline düştüğü ve acımasızca yağmalandığı soğuk Şubat günü İbn-i Şakir yalnız bütün Arap aleminin değil bütün İslam'ın en namlı ve en usta hattatıydı. Ve genç yaşına rağmen Bağdat'ın dünyaca meşhur kütüphanelerinde onun yazdığı çoğu Kur'an-ı Kerim 22 cilt kitap vardı. Bu kitapların kıyamete kadar yaşayacağına inandığı için İbn-i Şakir derin ve sonsuz bir zaman fikriyle yaşardı. Birkaç gün içinde Moğol Hakanı Hülagü'nün askerlerince hepsi teker teker yırtılıp, parçalanıp, yakılıp, Dicle'nin sularına atılan ve bugün bilinmeyen bu efsane kitaplardan sonuncusu için bütün bir gece şamdanların titrek ışığında kahramanca çalışmıştı. Güneşin doğuşuna sırtını dönüp batıya, ufka bakmak, geleneğe ve kitapların ölümsüzlüğü fikrine bağlı Üstad Arap hattatlarının 5 asırdır körlüğe karşı göz dinlendirmek için başvurdukları bir yol olduğu için İbn-i Şakir sabah serinliğinde Halife Camii'nin minaresine çıktı ve 500 yıldır sürüp gitmekte olan bütün bir yaz geleneğini sona erdirecek her şeyi şerefeden gördü. Hülagü'nün acımasız askerlerinin Bağdat'a girişini gördü. İlk ve minarenin tepesinde kaldı. Bütün şehrin yağmalanışını ve yıkılışını, yüz binlerce insanın kılıçtan geçirilişini, 500 yıldır Bağdat'a hükmeden İslam halifelerinin sonuncusunun öldürülüşünü, kadınların ırzına geçirilişini, kütüphanelerin yakılışını, on binlerce cilt kitabın Dicle'ye atılışını gördü. 2 gün sonra ceset kokuları ve ölüm çığlıkları içerisinde atılan kitaplardan çıkan mürekkebin rengiyle kırmızıya kesen Dicle'nin akışını seyrederken güzel yazıyla yazdığı ve şimdi yok olmuş onca cildin bu korkunç katliam ve tahribatın durdurulmasına hiç yaramadığını düşündü ve bir daha yazı yazmamaya yemin etti. Dahası o güne kadar Allah'a bir başkaldırı olarak gördüğü ve küçümsediği resim sanatıyla acısını ve gördüğü felaketi ifade etmek geldi içinden ve hiçbir zaman yanından ayırmadığı kağıda minareden gördüklerini resmetti. Moğol istilası sonrası İslam resminin 300 yıl süren gücünü ve onu puta tapanların ve Hristiyanların resminden ayıran şeyi, alemin Allah'ın gördüğü yerden, yukarıdan ufuk çizgisi çizilerek ve içten bir acıyla resmedilmesini bu mutlu mucizeye borçluyuz. Bir de İbn-i Şakir'in katliamdan sonra elindeki resimler ve yüreğindeki nakış azmiyle kuzeye Moğol ordularının geldiği yöne yürüyüp Çinli ustaların resmini öğrenmesini. Böylece 500 yıldır Arap hattatlarının gönlünde yatan sonsuz zaman fikrinin yazıda değil resimde gerçekleşeceği anlaşıldı. Bunun ispatı kitapların, ciltlerin parçalanıp yok olması ama içindeki resimli sayfaların başka kitapların, başka ciltlerin içine girerek sonsuza kadar yaşayıp Allah'ın alemine göstermeye devam etmesidir. B. Her şeyin her şeyi tekrar ettiği ve bu yüzden yaşlanıp ölmek olmasa insanın zaman diye bir şeyin var olduğunu hiç fark edemediği ve aleminde zaman hiç yokmuş gibi hep aynı hikayeler ve resimlerle resmedildiği hem eski hem yeni bir zamanda Fahir Şah'ın küçük ordusu, Selahaddin Han'ın askerlerini Semerkantlı Selim'in kısa tarihinde de anlattığı gibi perişan etti. Muzaffer Fatih Şan esir aldığı Selahaddin Han'ı işkenceyle öldürttükten sonra gelenek olduğu üzere ilk iş olarak kendi mührünü vurmak için rahmetlinin kütüphanesini ve haremini ziyaret etti. Kütüphanede tecrübeli ciltçisi Ölü Şah'ın kitaplarını parçalayıp sayfalarını karıştırıp yeni ciltler yapmaya, hattatları ketebelerdeki her zaman Galip Selahattin Han'ın adını Muzaffer Fahir Şah'ın adıyla değiştirmeye ve nakkaşları kitapların en güzel resimlerine ustaca işlenmiş rahmetli Selahattin Han'ın şimdiden unutulmaya yüz tutmuş yüzünü silip yerine Fahir Şah'ın daha genç yüzünü resmetmeye giriştiler. Hareme girince Fahir Şah en güzel kadını hemen bulmakta hiç zorlanmadı. Ama ona zorla sahip olmak yerine kitaptan ve nakıştan anlayan ince biri olduğu için gönlünü kazanmaya karar verdi. Ve konuştu onunla. Böylece rahmetli Selahattin Han'ın güzeller güzeli ve gözü yaşlı karısı Neriman Sultan yeni kocası olacak Fahir Şah'tan tek şey istedi. Leyla ile Mecnun'un aşkını anlatır bir kitapta Leyla olarak çizilmiş Neriman Sultan'ın karşısına Mecnun olarak yüzü çizilmiş rahmetli kocası Selahattin Han'ın yüzünün kazınıp silinmemesiydi isteği. Kocasının yıllardır yaptırdığı kitaplar aracılığıyla elde etmeye çalıştığı ölümsüzlük hakkı hiç olmazsa bir sayfada rahmetliden esirgenmemeliydi. Muzaffer Fahir Şah bu basit isteği cömertçe kabul etti ve bir tek o resme nakkaşlar dokunmadı. Böylece Neriman ile Fahir hemen seviştiler ve kısa sürede birbirlerini sevip geçmişin korkunçluğunu unuttular. Ama Fahir Şah Leyla ile Mecnun cildindeki o resmi unutamadı. Ona huzursuzluk veren karısının eski kocasıyla resmedilmesi ya da kıskançlık değildi, hayır. O harika kitapta eski efsanelerin içinde resmedilmediği için karısıyla birlikte sonsuz zamana ölümsüzlerin arasında karışamamaktı içini kemiren. Bu şüphe kurduğu 5 yıl içine kemirdikten sonra Fahir Şah, Neriman ile uzun uzun seviştiği mutlu bir gecenin sonunda elinde şamdanı kendi kütüphanesine gizlice hırsız gibi girdi. Leyla ile Mecnun cildini açtı ve Neriman'ın rahmetli kocasının yüzü yerine Mecnun olarak kendi yüzünü işlemeye girişti. Ama nakşı seven pek çok han gibi acemi bir nakkaştı ve kendi yüzünü iyi çizemedi. Böylece bir şüphe üzerine sabah kitabı açan kitaptarı Neriman yüzü Leyla'nın karşısında rahmetli Selahattin Han'ın yüzü yerine yeni bir yüz belirdiğini ama bu yüzün Fahir Şah'ın değil baş düşmanı genç ve yakışıklı Abdullah Şah'ın resmi olduğunu ilan etti. Bu dedikodu Fahir Şah'ın askerlerinin maneviyatını bozduğu gibi komşu memleketin genç ve saldırgan yeni hükümdarı Abdullah Şah'a da cesaret verdi. O da ilk savaşta Fahir Şah'ı bozguna uğrattı. Esir alıp öldürttü. Haremine ve kütüphanesine kendi mührünü vurdu ve her zaman güzel Neriman Sultan'ın yeni kocası oldu. Cim. İstanbul'dan nakkaş Uzun Mehmet, Acem ülkesinde Muhammed Horasani diye bilinen nakkaşın hikayesi çoğunlukla nakkaşlar arasında uzun ömür ve körlüğe misal olsun diye anlatılır. Ama aslında nakış ve zaman konusunda bir meseldir. 9 yaşında bir çırak olarak mesleğe girişine bakılırsa aşağı yukarı 110 yıl kör olmadan nakış yapan bir ustadın en büyük özelliği özelliksizliğidir. Ama burada kelime oyunu yapmıyor, içten bir övgü sözü söylüyorum. Her şeyi herkes gibi daha çok da eski büyük üstadların tarzında resmederdi ve bu yüzden en büyük üstattı. Alçak gönüllülüğü, Allah'a hizmet olarak gördüğü nakış işine bütünüyle bağlılığı, onu çalıştığı bütün nakkaşhanelerin içerisindeki kavgalardan ve yaşı uygun olmasına rağmen baş nakkaş olma heveslerinden uzak tuttu hep. Bütün nakış hayatı boyunca 110 yıl kenarda köşede kalmış ayrıntıları, sayfanın köşesini doldurmak için çizilen otları, ağaçların binlerce yaprağını, bulutların kıvrımlarını, atların tek tek taranması gereken yelelerini, tuğla duvarları ve birbirini hep tekrar eden sayısız duvar süsünü ve çekik gözlü, ince çeneli, hepsi birbirinin aynı on binlerce yüzü sabırla nakşetti. Çok mesuttu ve çok sessizdi